أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. Muhterem kardeşlerim, hayatımıza Allah'ı hakim kılın. Hayatımıza Allah hakim olmadığı takdirde, Kur'an'ın birçok yerlerde beyan ettiği gibi, şeytanın hakim olması kaçınılmazdır. Ya Allah hakim olacak hayatımıza, ya şeytan hakim olacak. Hayatına Allah'ı hakim kılmış olanlar huzur içerisinde olacaklardır. Hayatına Allah'ı hakim kılan toplumlarda anarşi göremezsiniz. Bir toplum ne zaman hayatını Allah'a hakim kılmışsa anarşiden kurtulmuş, mutsuzluktan, kavgadan, israftan kurtulmuştur. Ne zaman hayatını Allah'ı çekip atmışsa, kendi kafasına göre bir idare, bir nizam kurmuşsa, şeytanın oyuncağı olmuş ve kendisine ebedi düşman olan şeytanın dediklerini yapar hale gelmiş, iradesini tamamen şeytana teslim etmiş, tamamen şeytanın oyuncağı haline gelmiştir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimizle hadislerde devamlı olarak şeytanın yaklaşma yolları üzerinde durmuş, şeytanın hangi şekillerde geleceğini ve insanı hangi yönlerden kandırabileceğini haber vermek suretiyle, biraz sonra ayette geleceğim üzere görmediğimiz fakat kendisinin bizi gördüğü düşmanımıza karşı nasıl kendimizi muhafaza edebileceğimizi bize öğretmiştir. Görmediğiniz bir düşman ama o sizi iyi görmektedir. O düşmana karşı nasıl, hangi silahla kendinizi muhafaza edebilirsiniz? Sizin görmediğiniz ama sizi gören bir düşmanı elinden kendinizi nasıl kurtarabilirsiniz? Hangi silahlar? Gerek Kur'an gerek hadisler bize bu yolları, bu silahı bize anlatmaya çalışmıştır. Kur'an-ı Kerim eğer bir kıssayı bize anlatıyorsa mutlaka bir takım pratik hakikatleri anlamamız için anlatıyor. Bize sadece bilgi vermek için anlatmıyor. Kur'an'ın anlatmış olduğu hiçbir hakikat, hiçbir kıssa sadece bilgi vermek için değil, insanların hayatlarında kullanmaları içindir. Şeytanın kıssası da Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde uzun uzun bize anlatıldı. Birkaç dersten beri şeytanın hangi yönlerden yaklaşacağını Araf suresindeki ifadelerle anlatmaya çalışıyor. Ve şunu anladık ki şeytanın insana yaklaşma yollarının başında insandaki ebedilik arzusu, uzun emelli olma arzusu vardır. Ve mülk edinme, padişah olma veyahut da ebedilerden olma arzusu vardır. Melek olma, gibi ebedi, onları ebedi sanmış ya da halidinden olmak gibi ebedi varlıklar arasına girmek, bedenden sıyrılmak, nurani bir varlık halini almak istemiş ve şeytanın hangi yönden insana yaklaştığını Kur'an-ı Kerim bize anlatmış olmaktadır. Şeytanın yaklaşma yollarını öğrendiğimiz zaman kendimizi ondan daha iyi koruyabileceğiz. Ve aynı zamanda yeryüzündeki şeytanın yardımcılarının da aynı metotları kullandığını göreceksiniz. Çünkü onların hakikatte akıl hocaları şeytandır. Dolayısıyla şeytanın yöntemlerine başvururlar. Ama nasıl ki şeytan ile mücadele etmek ve kazanmak mümkün ise, aynı şekilde şeytanın yardımcılarıyla da mücadele etmek ve kazanmak daima mümkün olmuştur. O halde şeytanla mücadeleyi öğrendiğimiz zaman şeytanın yardımcılarıyla mücadeleyi de öğrenmiş olacağız. Allah-u Teala وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ Bu ağaca yaklaşmayınız derken, bu cennette oturun yiyin için, fakat şu ağaca yaklaşmayın derken, insanın iradesini kuvvetlendirmeyi esas almıştı, hedef almıştı. İnsan yeryüzüne gönderilecek ve gönderilmeden evvel bir tecrübe kazanması isteniyordu. Tecrübe kazanmadan gönderilmiyordu. O halde idarecilerin de aynı ahlakla ahlaklanması, bu sünnetullah ile kendilerini ahlaklandırmaları ve bir insana bir görev verecekleri zaman ya da onu tehlikeli bir bölgeye gönderecekleri zaman önce ona bir takım tecrübeler kazandırmaları gerekmektedir. Çünkü dünya Adem için tehlikeli bir yerdi. Meşakkatli ve sıkıntılı bir yerdi. Düşmanı vardı, şeytan vardı ve nefsi vardı. Onun için nefsine karşı da şeytana karşı da iradesini kuvvetlendirmek suretiyle ancak kazanabilirdi. Allah Azze ve Celle bunu bildiği için Adem'i cennetteyken tecrübelendirdi. Ve onun iradesini kuvvetlendirmesi gerektiğini ona öğretmek istedi. O halde insanlara görev veren kimselerin de bir anne babanın da kendi çocuğu hakkında onu bir göreve tayin etmeden evvel, ona bir iş vermeden evvel önce ona tecrübe kazandırmalı, ondan sonra o görev ona vermelidir. Ve iradesini kuvvetlendirmeye çalışmalıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Allah'ın sünnetine uymak yani. O sünnetullah'ta bu var. İnsanların iradesini kuvvetlendirme var. O halde insan kendisinin ve etrafındaki insanların iradesini kuvvetlendirmekle mükelleftir. Allah, Adem'in iradesini kuvvetlendirmiş olarak yeryüzüne indirdi. Ne kadar çok musibetle karşılaşırsanız, o kadar iradeniz kuvvetlenecektir. O yüzden musibetle karşılaştığınız zaman, ''Ya Rabbi bu musibeti bana neden verdin?'' demeyin. İşte anlayın ki Allah sizin iradenizi kuvvetlendirmek istemektedir. Yalçın kayalarda bitmiş olan ağaçlar, çok kuvvetli rüzgarların estiği yerlerde biten ağaçların kökleri kuvvetli olur. Sağlam olur çünkü onlar devamlı rüzgarla karşı karşıyadırlar. Rüzgarla karşı karşıya olmayan insanların, rüzgarla karşı karşıya olmayan ağaçların sağlam olmaması gibi, musibetlerle, imtihanlarla karşı karşıya kalmamış olan insanların da güçlü olması mümkün değildir. Onun içindir ki, önemli insanlar, büyük insanlar daima kriz zamanlarında ortaya çıkar. Daima savaş yıllarında ortaya çıkan büyük liderler daima insanların en zor durumlarında, en zor zamanlarında ortaya çıkmışlardır. Çünkü onları sıkıntılar pişirmiş, ondan sonra büyük adamlar haline almışlardır. Dünyanın bir ucunda bulunan bir bitki, sisal denilen bir bitki vardı. Bu bitkinin büyük yaprakları olurdu. Bu yaprakların içerisinde elyafları vardı. Onun için insanlar bu bitkinin yapraklarını toplarlardı. Amerikalılar bu bitkiyi o milletin elinden almak ve onun ihracatını kendileri yapmak istediler. O bitkinin tohumlarını aldılar ve götürdüler. Uzmanlar tarafından güzel tarlalara ekildi. Ve zamanı beklendi, zamanı geldiğinde gerçekten ağaç çıkmaya başladı. ve çok güzel bir büyük ağaçlar halini aldılar. Kocaman kocaman yaprakları vardı. Ondan sonra hep beraber bağırıştılar. İşte dediler, artık bundan böyle sisal bitkisinin ihracatı bizim elimize geçti. Bunu başardık dediler. Ondan sonra yaprakları topladılar ve fabrikaya gönderdiler. İçindeki elyafı arıyorlardı. Heyhat, elyaf, melyaf yoktu içerisinde. Çünkü o bitki esasında zor şartları arayan, zor şartlarda büyüyen bir bitkiydi. Güzel topraklar istemiyordu o bitki. Güzel sürülmüş, yumuşak topraklarda yetişmiyordu o bitki. Belki büyüyordu, belki gövdesi vardı ama fakat o bitki esasında ona lazım olan elyafı sadece zor şartlarda, kayalıklarda, taşın toprağın içerisinde, kötü topraklarda, zor şartlar içerisinde ancak oluşabiliyordu. Güzel topraklarda yetişmeyen bitkiler var. Zor şartlar isteyen bitkiler olduğu gibi büyük insanların da ancak zor şartlarda ortaya çıktığını görüyoruz. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle bütün kafirleri ve Müslümanları hepsini zamanlara ve mekanlara dağıtmıştır. Hiçbir asır tamamen Müslüman asrı olmamış. Hiçbir mekan tamamen Müslümanların mekanı olmamış. Bütün mekanlarda Müslüman da olmuş, kafir de olmuş. Bütün zamanlarda Müslüman da olmuş, kafir de olmuş. Ta ki Müslüman ile kafir mücadele etsin. Devamlı olarak mücadele etsinler ve kendi şahsi kabiliyetlerini, gizli bazı istidatlarını ortaya çıkarsınlar, geliştirsinler kendilerini. Ve eğer bazı insanlar, ya Rabbi eğer ben Musa zamanında olsaydım, ya Rabbi eğer ben Firavun zamanında olsaydım Musa gibi olurdum, eğer benden Lut zamanında olsaydım İbrahim gibi olurdum, eğer ben Ebu Cehil zamanında olsaydım Ebu Bekir gibi olurdum diyecek olanlar, işte onlara buyurun haydi olun bakalım denmiştir. Her zamanda ve her mekanda kafir var. Her zamanda ve her mekanda Müslüman da var. Zalim de var, mazlum da var. Olmak isteyenlere imkan verilmiştir. Haydi olun olabiliyorsanız, haydi olun Ebu Bekir olabiliyorsanız, zamanınızda Ebu Cehil yok mudur ki siz Ebu Bekir olamıyorsunuz? Böyle bir şey söylemek hakkına sahip olmasınlar diye, kıyamet günde böyle bir hakka sahip olmasınlar ve haklı olmasınlar diye, Allah Azze ve Celle bütün zamanlara ve mekanlara kafirleri dağıttı. Müslümanları da dağıttı ve bunları karşı karşıya getirdi. Nasıl ki şeytan ile Adem'i karşı karşıya getirmişti. Aynı şekilde yeryüzünde kafirle Müslümanı karşı karşıya getirir. Allah'ın sünneti budur. Bu sünneti anladığınız zaman önemli bir şey anlamış olacaksınız. Su daima aşağıya doğru akar, yukarıya doğru çıkmaz. Daima elma aşağıya doğru düşer, gökyüzüne doğru çıkmaz. Bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Bu kanunları tespit etmediğiniz zaman ne dünyaya hakim olabilirsiniz, ne tabiata hakim olabilirsiniz, ne de kendinize hakim olabilirsiniz, ne toplumunuza hakim olabilirsiniz, ne çocuğunuza hakim olabilirsiniz. Allah'ın bazı kanunları var. O kanunları tespit etmeden başarılı olmanız mümkün değildir. Sünnetullah denir buna. Suriyeli düşünürlerden Cevdet Said'in kitabında anlattığı gibi Allah Azze ve Celle Ra'd suresinde hiçbir kavmin değiştirilmeyeceğini haber veriyor. Hiçbir millet kendiliğinden değiştirilmez. Hiçbir millet imtihandan geçmeden büyük nimetlere sahip olamadığı gibi hiçbir millet kendi ahlakını değiştirmeden, kendi nefislerinde olan şeyi değiştirmeden Allah onları değiştirecek değildir. Allah sizi değiştirecek değildir. Siz kendinizi değiştirmediğiniz müddetçe size vermiş olduğu nimeti, toplum gibi, devlet gibi nimetleri Allah kendiliğinden değiştirecek değildir. Değiştiğiniz gün onlar değiştirilecektir. Allah kendi kanununu haber vermektedir. Bu bir kanundur. Bu Allah'ın sünnetidir. Bu Allah'ın ahlakıdır. Değişmediğiniz zaman Allah da sizi değiştirmemektedir. Değişmek isteyeceksiniz. Toplumunuzun ve devletinizin değişmesini isteyecek, hayırlı yönde değişmesini isteyeceksiniz ve gayret edeceksiniz. Ondan sonra Allah'ın da verdiği nimetin değiştiğini göreceksiniz. Bunları bilmeden, sünnetullah'ı tespit etmeden başarılı olmak mümkün değil. Fizik kanunlarını bilmeden uzaya çıkmak mümkün olmadığı gibi, bitkilerle ilgili bir takım kanunları bilmeden biyoloji ilminde ilerlemek mümkün olmadığı gibi, insanın vücuduna konulmuş olan kanunları bilmeden, tıp ilmini bilmeden insana hakimiyet mümkün olmadığı gibi, hastalıkların tedavisi mümkün olmadığı gibi, Allah'ın bazı sünnetlerini bilmeden toplumsal hastalıkların tedavisi de mümkün değildir. İşte Allah Azze ve Celle insanın iradesinin kuvvetlenmesini istedi. Ve o şekilde insan yeryüzüne inmesini istiyordu. İnsanın aslında iradesinin kuvvetlenmesi durumunda gerçek insan ortaya çıkar. Kamil insan ortaya çıkar. Kamil insan zor şartlarda ortaya çıkabilir. Zor şartlar görmeden bir insan ben kemale ulaştım diyorsa hata ediyor. Zor şartlar görmeden bir insan ben kamil oldum diyorsa kamilin ne manaya geldiğini anlamamış demektir. Onun için başınıza bir musibet geldiği zaman Allah beni kemale erdirmek istiyor diyebilirsiniz. Allah beni yükseltmek istiyor. Demek ki Allah bana bundan sonra bir nimet verecek diyebilmelisiniz. Ya beni Adem kad enzelne aleykum libasem yuvari sevayetikum ve berişem. Ey Ademoğlu, sana size sizin üzerinize libası indirdik ve sizin o çirkin yerlerinizi kapatacak olan libası, elbiseyi indirdik. Ve bir de riş indirdik. Libas kelimesi avret mahallini örten elbise için kullanılır. Hadis avret mahallini örten şeyler için. Riş ise ondan daha ötesi, gömlek gibi, elbise gibi. Daha fazlasını örten ve insana güzellik kazandıran şeyler için kullanılır. Zellike hayrun. Bu sizin için. Ve libâsü takvâ zâlike hayr. Zâlike min âyâtillâhi leallâhum yezekkerûn. Takva libası ise, takva libası, yani eğer siz lüks elbiseler giyecek olursanız, lüks elbiseler ile takvaya ulaşmış olamazsınız. Lüks elbise takva değildir. Bazı insanlar lüks elbise giyer, ondan sonra da kendisinin kılmış olduğu namaza dayanaraktan kendisini çok takva sahibi zannedebilir. Namaz ile takva sahibi olamazsınız. Amellerinizle ile takva sahibi olamazsınız. Belki nefsinizi feda etmek ile takva sahibi olabilirsiniz. Nefsi arzularınızı, isteklerinizi bırakmakla takva sahibi olabilirsiniz. Takva elbisesi daha hayırlıdır. Nasıl ki vücudunuzu örten bir elbise ihtiyacınız varsa, aynı şekilde kalbinizi örten, kalbinizi haramlardan muhafaza edecek olan takva elbisesine de aynen o şekilde ihtiyacınız vardır. Ebu Zer Gıfari'nin daha evvel takvayı nasıl tarif ettiğini anlatmıştım. Büyük dikenlerin, deve dikenlerinin olduğu bir yolda yalın ayak bir şekilde yürüdüğünüz zaman nasıl yürürsünüz? Ne kadar dikkatli yürürsünüz değil mi? İşte o. İşte o takvadır demişti Seyyidin Ömer'in sorusuna cevaben. İşte o aynı şekilde, aynı şekilde bütün hayatımızda daima dikkatli bir şekilde yaşadığınız zaman, daima haram olur korkusuyla mübahları bile terk ettiğiniz zaman, işte o zaman takvaya ulaşmış olacaksınız. O zaman takvaya ulaşabilirsiniz. Takva elbisesi daha hayırlıdır. Vücudunuzu örtmüş olduğunuz o elbiseden daha hayırlı bir elbisedir. Demek ki elbiseden elbiseye fark var. Demek ki lüks elbiseler takva değildir. Demek ki lüks elbise insanı daha çok dünyaya meylettirir. Arabanız lüks olduğu zaman dünyaya meyledersiniz. Elbiseniz lüks olduğu zaman dünyaya meyliniz artar. Yediğiniz yiyecekler lüks olduğu zaman dünyaya meyliniz artar. İşte aynı şekilde takva elbisesi daha hayırlıdır buyurarak Allah Azze ve Celle şunu buyurmaktadır. Siz eğer takva bir hayat yaşayacak olursanız, bu sizin ahiretiniz hakkında daha hayırlı olacaktır. Ahiretiniz hakkında daha hayırlı olan şeyi tercih ediniz. ذَلِكَ مِنْ اَيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ. Bu Allah'ın ayetlerinden de belki bu şekilde tefekkür edersiniz. Belki bu şekilde düşünüp ve zikredersiniz. Bu şekilde Allah'ı anmaya başlayabilirsiniz. Yani o takva elbisesine bürünmek suretiyle Allah'ı anabilirsiniz. İslam'da İslam medeniyetinin üzerine kurulmuş olduğu temel esaslardan birisi elbisedir. Kadın erkek ilişkilerinde düzene sağlayabilmeniz için elbiseye dikkat etmek zorundasınız. Eğer bir medeniyetten kadın erkek ilişkileri düzene konulamamış ise, eğer bir medeniyette elbise düzene konulamamış ise, o medeniyette tamamen şehvet hakim olacaktır. Şehvet hakim olacak, şehvetin hakim olduğu medeniyetin İslam medeniyeti olabilmesi ise mümkün değildir. Şehvetin hakim olduğu medeniyet şeytanın medeniyetidir. Şeytan insana o meyveden yedirmiş ve onun vücudun açılmasını sağlamıştı. Vücudun açılması sağlandı. Vücut açılacak, ondan sonra gerisi gelecekti. Haram yiyen toplumlarda açıklık saçıklık çoğalacak demektir bunun manası. Haram olan meyveden yediği zaman açılmıştı vücudu. Vücudu açıldıktan sonra artık hayvani duygular hakim olmaya başlamıştı. Demek ki hayvani duyguların hakim olması vücudun açılmasına bağlıdır. Bir medeniyet eğer vücudun açılması üzerine kurulmuşsa, o medeniyette şeytan hakim demektir. Çünkü şeytan zaten insanın vücudunun açılmasını istemektedir. Ve şeytanın yardımcılarından olan Yahud kavmi, Yahudiler ise, onlar yeryüzünün her tarafında moda evleri kurmak suretiyle, güzellik salonları açmak suretiyle, daima kadınları güzelliğe teşvik etmek, açık saçıklığa teşvik etmek suretiyle hedeflerine varmaya çalışmaktadırlar. Siyonistlerin protokollarında yazdıklarına göre, bir ülkeye girmek istiyorsanız önce o ülkeye içkiyi ve kadını sokmalısınız. Bir ülkeye içki ve kadını sokarsanız artık o ülkeye hakim olabilirsiniz. İçki ve kadın girmeden Yahudilerin hakimiyetlerini kurmaları mümkün görülememiştir. Esasında Yahud'un kendi dininden de fazla bir beklentisi yoktu. Ona da fazla bir bağlılığı yoktu. Esasında Yahudi hakimiyeti diye bir hakimiyet derdinde değildirler. Esasında onlar maddi hakimiyet derdindedirler. Yeryüzünün her tarafında moda evleri açmak suretiyle, açık saçıklığı tahrik etmek suretiyle, toplumları zafiyete düşürmek istemişler ve aynı zamanda toplumlarda israfı arttırmak istemişlerdir. Moda evleri her sene daima modayı değiştirmektedirler. Ve bu şekilde kurmuş oldukları fabrikalar gece gündüz çalışmaktadır. Eğer siz dünyanın her tarafında kumaş fabrikaları kuruyorsanız, dünyanın her tarafında fabrikalar kuruyor, makyaj aletleri üretiyorsanız, elbette ki kadınların ve erkeklerin kendilerine daha çok dikkat etmelerini sağlamak zorundasınız. Onun içindir eğer dünyanın herhangi bir yerinde moda evleri çalışıyor ise, dünyanın herhangi bir yerinde her sene elbisenin şekli değiştiriliyor ise, bunun arkasında hangi güçler vardır diye incelediğiniz zaman, arkasında Siyonistleri göreceksiniz, Yahudilerin gizli emellerini göreceksiniz. Onun için Allah Azze ve Celle İslam medeniyetinin açıklık üzerine değil, kapalılık üzerine kurmuştur. Hayvani duyguların hakim olduğu medeniyetler gerici medeniyetlerdir. Hayvani duyguların hakim olduğu medeniyetler ilerici olamazlar. Çünkü cahiliye dönemi insanlarının halini arz etmektedirler. Cahiliye dönemi insanları da öyleydiler. Hatta onlar Kabe'yi bile tavaf ederlerken çırılçıplak tavaf ederlerdi. Onunla ilgili olarak ayette buyurmaktadır ki, ey Ademoğulları, şeytan nasıl ki sizin babanızı cennetten çıkardığı gibi, sakın sizi de cennetten çıkarmasın. Nasıl ki babanızı cennetten çıkardı, ona o haram meyveden yedirdi, onu fitneye düşürdüğü gibi, sakın sizi de fitneye düşürmesin, sizi de sakın böyle bir yola teşvik edemesin. Size karşı gücü yetmesin, Adem'e karşı gücü yetti onu aldattı ama sakın sizi aldatmasın. Çünkü Adem'in tecrübesi yoktu ama bakın size Kur'an haber veriyor. Tecrübe kazandırıyor size Kur'an. Adem'in tecrübesi olmadığı için aldanmıştı. Fakat Kur'an size haber veriyor. Sakın sizi de aynı şekilde çıkartmasın cennetten. Size sakın ha sakın o çirkin yerlerinizi göstermek için, ayıp bir yerlerinizi göstermek için size aynısını yapmasın. O sizi görmektedir. O ve onun kabilesi. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ O da onun kabilesi de diğer yardımcılar da sizi görmektedirler. Sizin görmediğiniz cihetten sizi görmektedirler. Öyle bir düşman ki biz onu görmüyoruz ama o bizi görmektedir. Böyle bir düşmana karşı insanın silahı olmak zorundadır. İşte o silah iman ve ibadet silahıdır. İman kalbe girdiği zaman, iman hakiki iman kalbe girdiği zaman adeta o insan bir tankın içine girmiş olan insana benzer. Öyle bir tank ki hiçbir tank savarın etki edemeyeceği bir tank. Hiçbir roketin vuramayacağı bir tank. İman tankının içine girmiş olan insan artık şeytandan kendisini muhafaza etmiştir. İbadet tankının içine girmiş olan insan şeytandan kendisini muhafaza etmiştir. Şeytanın bu tanka yapabileceği hiçbir şey yoktur. Çünkü illa ibadeke salihin demiştin. Senin salih kulların dışında ya Rabbi hepsini azdıracağım demiştin. Salih kullarına gücüm yetmez demek istiyordu. İman tankının içine girmiş olanlara gücüm yetmez ya Rabbi. Evet, hakikaten de öyleydim. Hakikaten de Allah'ın öyle kulları var ki şeytan onları kandıramamıştı. Ne yapmış etmiş onları kandıramamıştı. Allah Resulüne gelmişler ve demişlerdi ki ya Muhammed, senin davan eğer güzel kızlarla evlenmek davası ise sana en güzel kızlarımızla evlendirelim. Şeytan onlara bu aklı vermişti. Onlar gelip şeytanın lisanıyla konuşuyorlardı. Şeytan daima yardımcılarına akıl vermeye devam etmektedir. Gel bu davayı bırak diyorlardı. En güzel kızları sana evlendirelim. Eğer senin davan o değilse, reis olmaksa seni reisiniz yapalım. Senin davan eğer zengin olmaksa sen zenginimiz yapalım. Allah Resulü dinlenmeyi hiç dinlenmiş, ondan sonra bitti mi yok be demişti. Bitti dedikten sonra ona Fussilet suresini okumaya başlamıştı. Allah Resulü'nü kandıramamışlardı. Dava adamlarını kandıramadılar. Salih kulları hiçbir zaman ne şeytan ne de şeytanın yardımcıları kandıramadılar. Ama daima yaklaşma yolları aynı yollardı. Daima şeytanın yaklaştığı yoldan yaklaşıyordu. Şeytan insanın ayıp yerlerin açığa çıkmasını ve şehvetinin tahrik olmasını istemişti. Adem de olsa, peygamber de olsa ayıp yerleri mevcuttu. İnsanın kendinden haberi yoktu. Kendinin ayıp yerlerini dahi görmüyordu. Adem de Havva da ayıp yerleri tırnak biçiminde bir şeyle örtülmüştü. Yahut da nurdan olan bir şeyle örtülmüştü. Birbirlerinin ayıp yerlerini görmüyorlardı. Şeytan o haram meyveden yedirdiği zaman onların ayıp yerlerinin açığa çıkacağını ve artık kadın erkek ilişkilerinin başlayacağını ve tahrik olacakların her ikisinin de tahrik olacağını biliyordu. Ve bunu yapmaya çalışıyordu şeytan. Ve onu başarmıştı. Aynı şekilde şeytanın yeryüzündeki yardımcıları da daima insanın açılmasını sağlamaya çalışmaktadırlar. Ve medeniyetlerin açıklık üzere kurmaktadırlar. Hayvani duyguları tahrik etme üzerine kurmaktadırlar. Halbuki insan, insanın insan olabilmesin. Bir toplumda eğer fikirler hakim ise, bir toplumda eğer ruh hakim ise, o toplum ilerici bir toplumdur. O toplum hakikaten hakiki bir medeniyete ulaşmış toplumdur. Eğer bir toplumda hayvani duygular hakim ise o toplum gericidir. Cahiliye toplumu gibidir. O toplumda fikir bitmiştir artık. Maneviyat bitmiştir artık. Bir toplumda insaniyet hakim ise o toplum insani bir toplumdur. Bir toplumda şeytanet hakim ise o toplum şeytani bir toplumdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kanmadığı gibi ondan sonra gelen selef-i salihinden de birçok insanlar kanmadılar. Bir seferde bir çok yakışıklı olan Süleyman adında bir zat bir kervanda giderken o zata göz dikmiş olan güzel bir kadın o zatın tenha bir yerde yalnız kalmasını bekliyordu. Ve o zat bir çadırda konakladıkları zaman bir çadırda otururken yanındaki arkadaşı da onu bırakmış ve bir yere işi icabı gitmişti. Bunun üzerine kadın gelmiş ve kendisini takdim etmişti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi. Böyle hadiseler birçok insanın başına gelir. Böyle hadiseler birçok insanın başına gelmiştir, bugün de gelebilir. Ve o kadın kendisini teklif ettiği zaman o zat, Allah'tan korkan o zat ağlamaya başlamıştı. Ve yüksek bir sesle vallahi seni bana şeytan gönderdi diyordu. Seni bana şeytan gönderdi diye bağırıyordu. Kadın herkesin duyacağından korkarak hemen kaçıverdi. Adam ağlamaya devam ediyordu. Biraz sonra arkadaşı gelmişti. Ya neden ağlıyorsun dedi. Kötü bir hadise mi oldu yoksa? O da başından geçen olayı anlattı. Böyle böyle oldu deyince o arkadaşı da ağlamaya başladı. Bunun üzerine o zat dedi ki benim başıma gelen olaydan ötürü ben ağlıyorum da sana ne oluyor? Hadi benim ne için ağladığım belli de sana ne oluyor? Sen neden ağlıyorsun? Bunun cevabı olarak o kadar ilginç bir cevap vermişti ki. Evet dedi ben de kendime ağlıyorum. Vallahi senin başına gelen olay benim başıma gelecek olsaydı. Vallahi ben tahammül edemezdim ve harama düşerdim. Ben de kendime ağlıyorum diyordu. Sen nasıl tahammül ettin? Ben olsam vallahi tahammül edemezdim diyordu. Hani iki tane kardeş varmış, bir zamanlar anlatmıştım. İki tane kardeş, bunlardan birisi dağda çobandı. Birisi de şehirde kunduracılık yapıyordu. Dağda çoban olan dağda kala kala, haram görmeye görmeye. Haram lokma yemeye yemeye. Haram görüp de, haram lokma yiyip de veli olmak mümkün müdür siz düşünün. Devamlı gece gündüz yarınların hesabını yapıp da veli olmak mümkün müdür siz düşünün. Her gün araba almanın, ev almanın hesabını yapıp da veli olmak mümkün müdür siz düşünün. Allah sanki sizi sadece bu dünya için yaratmış da gecenizi gündüzünüze katıp gece gündüz dükkanınızda çalıştığınız takdirde bu şekilde Allah'ın dostu olabilmek, veli olabilmek mümkün müdür siz düşünün. Dükkanınızda her gün sabah gidip akşam geldiğiniz gibi Allah yolunda ne kadar adım attığınızı siz düşünün. Ne kadar zamanınızı Allah'a verdiniz. Ne kadar Allah yolunda yürüdünüz siz düşünün. Ne kadar zamanınızı işinize verdiniz, eşinize verdiniz, çocuğunuza verdiniz. Ne kadar zamanınızı Allah'a verdiniz siz düşünün. Dağda çobanlık yapan kardeşin haram görmediğinden, haram yemediğinden veli olmuştu. Bazen şehre gelir kardeşine süt getirirdi. Fakat o süt bir mendilin içerisine koyduğu halde bir naylonun içerisinde, o zaman naylon olmadığı için veya bir deri bulamadığı için bir mendilin içerisine koyar, bir bezin içerisine koyar ve getirirdi. Ve o velinin o getirmiş olduğu süt damlamazdı. Mendilde süt kalır mı diyeceksiniz. Fakat veli olursa kalır. Aslanın sırtına binilir mi? Evet, veli olursanız binersiniz. Allah'ın Resulü'nün sahabesinden birçoklarına aslanlar yardımcı oldular. Onlara askerden, ordudan ayrılmış olan, yolunu, izini kaybetmiş olan, bölüğünü kaybetmiş olan kimselere, Allah Resulü'nün ashabına nice zamanlarda aslanlar yardım ettiği gibi veli olanların aslanlar taşımış, aslanlar onlara yardımcı olmuştu. Aynı şekilde süt evet damlardı ama veli olanın elinde olunca damlamazdı. Ve bu şekilde bir defasında yine gittiği zaman kardeşinin yanına geldiğinde kardeşine o sırada bir kadın geldi. Kundura siparişi veriyordu kadın. Kadının ayağına gözleri ilişiverdi. Birdenbire kalbinde bir bozulma meydana geldi. Ve oraya asmış olduğu, kardeşin dükkanında bir çiviye asmış olduğu şey, o süt damlamaya başladı. Kardeşi görünce meseleyi anladı. Ve ona dedi ki, işte böyle, dağda veli olmak kolay, erkeksen gel de şehirde veli ol bakalım. Bu kadar haramın içerisinde gel de veli ol bakalım. Evet, şeytanın hangi yollardan yaklaştığını anlatıyor bu misaller bize. Şeytanın insana yaklaşabileceği noktalar en çok açık saçıklık noktasından yaklaşmaktadır. İnsanın zayıf olduğu noktaları göstermektedir. İnsan hangi noktalardan zayıftır? İşte bu kıssalar, bu hadiseler bize bunu anlatmaktadır. O ve kabilesi sizin onları görmediğiniz yerden görmektedirler. Evet, şeytan insanı görmektedir. Fakat insanın şeytanı hiç görmemesi diye bir şey söz konusu mudur? İnsanın şeytanı görmesi diye bir şey mümkün olabilir mi acaba? Evet, insanın şeytanı görmesi mümkündür. Tıpkı meleği görmesinin mümkün olduğu gibi Allah Resulü'nün sahabesinden birisi Kur'an okuduğu bir geceden yanındaki atın kişnemeye başladığını görmüştü. At yerinde duramıyor ve huysuzlanıyordu hayvan. yerinde duramıyordu. Sıçrıyordu hayvan. Bunun üzerine çocuğa bir şey yapacak diye korkusundan Kur'an okumayı kesmişti. Biraz sonra tekrar Kur'an okumaya başladığı zaman aynı hadise gerçekleşti. Yine Kur'an okumayı kesmek zorunda kaldı. Ve başını kaldırıp baktığı zaman gökyüzünde bir takım parıltılar gördü. Ve sabahleyin bu hadiseyi Peygamberimize anlattı. Efendimiz buyurdu ki onlar meleklerdi. Eğer sabaha kadar okumaya devam etseydin diğer insanlar da göreceklerdi. Ayrılmayacaklardı. Her zaman Kur'an okuyabilirsiniz. Ama bazen öyle bir halde okursunuz ki işte o zaman melekler gelir dinlerler sizin okuduğunuz Kur'an'ı. Ve belki bazen bazı insanların görmesi mümkün olabilir. Ruhun kuvvetli olması durumunda, kalbin güçlenmesi durumunda bu mümkün olabilir. Nasıl ki rüyanızda bazı şeyleri görürsünüz. Hatta Ahmed İbni Hanbel'in Allah'ı rüyasında gördüğü rivayetler mevcuttur. Ne şekilde gördüğü tarifi mümkün değildir. Ama meleğin de görünmesi mümkündür. Şeytanın da rüyada görünmesi mümkündür. Çünkü insan rüya aleminden, bedeninden sıyrılmaktadır. Bedeninden sıyrılmış olan insan mana alemine geçiş yapmaktadır. Mana alemine geçen insan rüya aleminde, madde aleminde göremediği, bedeninde göremediği, beden alemindeyken, uyanıkken göremediği bir takım şeyleri görmektedir. İşte bazı insanlar uyanıkken de uyuyan insanların mana alemine geçişi gibi bir aleme geçebilmeleri mümkündür. Birçok insanın uyurken geçebildiği o aleme bazı veli insanlar uyanıkken geçebilirler. İşte o zaman onlar görmediklerinizi görebilirler. Şeytanın da bu şekilde görülebilmesi mümkündür. Hatta şeytanın insan kılığına girmesi de mümkündür. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadisten. Hadis Müslim'de rivayet edilmiştir. Allah Resulü'ne ganimet olarak getirilmiş olan bazı şeyleri Allah Resulü bir yere hepsini koydurmuş ve Ebu Hureyre'ye de burada sabaha kadar nöbet bekle demişti. O sahabi o görevini ifa ederken bir hırsız gelmiş ve ganimetten çalıyordu. Ve onu tuttu. Ve hırsız ona yalvarmaya başladı. Çok zor durumdayım, vallahi onun için çaldım diyordu. Bırakırsam bir daha gelmeyeceğim diye yemin ediyordu. Bunun üzerine onu bıraktı. Efendimiz'e sabahleyin olayı anlatmadığı halde Efendimiz ona soru verdi. Ya Ebu Hureyre, dün gece hırsızı ne yaptın dedi. Bunun üzerine Ebu Hureyre dedi ki ya Resulallah vallahi olay böyle böyle oldu. Ben de acıdım ve bıraktım. Efendimiz buyurdu ki yalan söylemiş. Tekrar gelecek buyurdu. Ve o gece tekrar geldi aynı hırsız. Tekrar onu o nöbetçi olan sahabe Ebu Hureyre radıyallahu anh tuttuğu zaman aynı şekilde yemin etti, bir daha gelmeyeceğim vallahi dedi. Beni bırakırsan bir daha gelmem deyince onu tekrar bıraktı. Efendimiz sabahleyin gene sordu. Ya Ebu Hureyre, dün gece hırsızı ne yaptın? Ebu Hureyre aynı şekilde olayı anlattı. Efendimiz tekrar buyurdu ki yalan söylemiş, tekrar gelecek. Ve üçüncü gece tekrar geldi aynı hırsız. Ve Ebu Hureyre onu tekrar tuttuğu zaman bu defa sen kesinlikle bırakmayacağım dedi. Sen yalan söylüyorsun, seni peygambere teslim edeceğim demişti. Bunun üzerine o hırsız dedi ki, sana bir şey öğretirsen beni bırakır mısın? Eğer o sözü aldıktan sonra Ebu Hureyre'den, eğer her gece ayet-el kürsüyü okur da üzerine üfleyecek olursan, şeytan sana sabaha kadar yaklaşamaz dedi. Bu bilgiyi alan Ebu Hureyre onu serbest bıraktı. Efendimiz sabahleyin yine sordu, ya Ebu Hureyre, dün gece hırsızı ne yaptın? Ebu Hureyre olayı anlattı. Dedi ki bana böyle böyle bir şey öğretti ya Resulallah. Ben de onun karşılığında onu serbest bıraktım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki bu defa doğru söylemiş. Şimdiye kadar dediklerin hepsi yalandı. Fakat bu defa doğruyu söyledi. Evet dedi ya Ebu Hureyre, o gelen hırsız hakikatte bir insan değildi, bir şeytandı. Ama bu defa doğru söylemiş dedi. Bu hadisten anlıyoruz ki Allah Resulü döneminde şeytan insan kılığına girmiş ve insanların görebileceği ve elleriyle tutmalarının mümkün olabileceği bir şekilde kesif bir madde, yoğun bir madde halini alabilmiştir. Demek ki insanın kesif bir madde olan insanın kılığına girebilmekte ve aynen onun gibi yoğun bir madde halini alabilmektedir. Melek hakkında da buna benzer bir rivayet vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurmaktadır ki, bir kul Allah rızası için bir dostunu, bir Müslüman kardeşini ziyaret etmeye giderken Allah onun yoluna bir melek çıkardı insan kılığında. Ve o melek ona sordu, nereye gidiyorsun? O da filan kardeşimi ziyaret etmeye gidiyorum dedi. Ondan bir ihtiyacın mı var, ondan bir şey mi isteyeceksin dedi. Hayır deyince, peki o sana bir iyilik mi yapmıştır? Sana geçmişte bir iyiliği dokundu da acaba onun için mi ziyaret ediyorsun? Hayır dediği zaman, peki o zaman neden onu ziyarete gidiyorsun demişti. Ben onu Allah için seviyorum cevabını verdi. Melek dedi ki, sen onu nasıl Allah için seviyorsan, Allah da seni aynı şekilde sevmektedir. Ve seni Allah kendi dostları arasına katmıştır. Ve Allah bunu sana bildirmen bana emretti. Ve seni cennetine koymayı kendi üzerine Allah vacip kıldı. Bir kardeşinizi Allah rızası için ziyaret ettiğiniz zaman, hiçbir menfaat beklemeden, hiçbir iyilik görmüş olmasanız da, sadece rıza-ı ilahi uğruna ziyaret ettiğiniz zaman önünüze meleğin çıkmayacağından nasıl emin olabilirsiniz? Allah'ın Resulü bunu haber vermektedir. Belki de başınıza gelmiştir. Belki de yolda giderken bir melek önünüze insan kılığına çıkartılmıştır. Ve belki de size bu soruları sormuştur. Ve belki de size aferin güzel yapıyorsun, Allah seni cennetine koyacaktır demiştir de belki haberiniz bile olmamıştır. Evet, şeytan sizi görmektedir ve siz onu görmemektesiniz. Ama belki bazen buna benzer özel durumlardan onu görmeniz de mümkün olabilir. İnne ce'anne şeyatine evliyâlillezine la yu'minûn. Biz o şeytanları iman etmemiş olan o kafirler için veli kıldık. Kafirin dostu kafir olmaktadır. Şakinin dostu şakî olur. Şakilerin reisi de daha büyük şakî olur. Teröristlerin reisi daha büyük terörist olmak zorundadır. Yoksa onlara hakimiyet kuramaz. Ahlaklı insanların reisi ahlaklı olur. Yoksa onlar üzerine hakimiyeti olamaz. Bilgili insanların reisi bilgili olmak zorundadır. Çünkü onlara yoksa hakim olamaz. Şakî olanların da reisi şakî olur. Daha büyük şakî olur. Yoksa onlara hakimiyet kurması söz konusu olamaz. İşte kafirlerin reisi de, velisi de şakî olan, en büyük şakî olan şeytandır. Ve şeytanın onların dostu olduğunu Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. Ama Müslümanların dostu ise Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulmâti ilen nur vellezine keferu evniyâhumut tağut yuhricunahum mine nur ile zulmât ulaike ashabun nâr hum fîhâ hâlidûn. Allah o müminlerin dostudur, velisidir. Onlara Allah daima zulümattan, karanlıklardan nura çıkartır. Ama kafirler ise onların dostu tağuttur, şeytandır. O şeytan ise onları daima tam tersine, Allah karanlıktan nura çıkartırken, şeytan ise nurdan karanlıklara çıkartır. Onlar ateşin halkıdırlar ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Şeytanın kafirlerin dostu olmasına kadar garip bir durumdur. İnsanın şeytanı dost edinmesine kadar acıdır. İnsanın düşmanı olduğunu Kur'an-ı Kerim haber verdiği halde, insanın cennetten çıkartılmasına sebep olan şeytan olduğu halde, insanın şeytanı dost edinmesine kadar gariptir. وَاِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اَبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا. Onlar bir fuhuş irtikap ettikleri zaman, onlar bir çirkinlik yaptıkları zaman, ama bildiğimiz manada Türkçe'de kullandığımız gibi bir fuhuş, ama haddi aşmak manasında, tecavüz manasında, açık saçıklık, hayasızlık manasında bir fuhuş yaptıkları zaman derler ki babalarımızı biz bu şekilde bulduk. Onların söyleyebilecekleri başka hiçbir şey yoktur. Babalarımızı böyle bulduk derler. Ve bize Allah böyle emrediyor derler. Kafirler, Mekkeli kafirler, Mekkeli müşrikler Kabe'yi tavaf ederlerdi. Bizim tavaf ettiğimiz gibi tavaf ederlerdi. Fakat onlar çırılçıplak tavaf ederlerdi. Hatta kadınları bile çırılçıplak tavaf ederdi. Ve kadınlar tavaf ederlerken bazen çok ayıp yerlerine ufak bir şeyler koyarlardı. Bazen onu da koymazlardı. Ve tamamen çırılçıplak tavaf ederler. Bazı kadınlar da geceleyin tavaf ederlerdi. Gecenin karanlığında görünmemeye çalışırlardı. Fakat bu aslında Mekkeli müşriklerin ortaya attığı bir iddiadan ibaretti. Ve bize bunu Allah emretti diyorlardı. Onlar kendilerine daima reisler şunu yapmışlardır. Daima kafir olan reisler, daima aynı tatlıya başvurmuşlar. Daima demişlerdir ki, kendilerini mutlaka dini bir kisveye büründürmüşler. Ve daima Allah'tan bir talimat aldıklarını söylemişler. Ve daima Allah'ın emrinin böyle olduğunu iddia etmişlerdir. Kureyş'in kafirleri diyorlardı ki, onlara Hamesi deniyordu. Ya da Humus diyorlardı onlara. Yani dindar manasına geliyordu. Dindarlar yahut da çok hamasetli olanlar da o manaya da gelebilir. Çok şiddetli dövüşenler, savaşta kahraman olanlar manasına da gelebilir. Kureyş'in müşrikleri kendilerine bu ismi vermişlerdi. Ve Ahmesi olanların dışında diğer insanlar, hangi Arap kabilesi olursa olsun Kureyşli olmayanlar, hepsi Kabe'yi çırılçıplak tavaf etmek zorundadırlar diyorlardı. Biz Kabe'nin sahibiyiz diyorlardı. O yüzden bizim çıplak tavaf etmemize gerek yoktur diyorlardı. Çünkü esasında onlar da çıplaklığın ayıp olduğunu biliyorlardı. Ama vallahu emre nebihe diyerek Allah'a iftira atıyorlardı. Allah bize böyle emretti diyorlardı. Kendileri çıplak olarak tavaf etmiyor. Fakat Kureyş'in dışındaki diğer Arap kabilelerin çıplak olarak tavaf etmesi gerektiğini söylüyorlardı. O günahkar elbiselerle Kabe'yi tavaf edemezsiniz diyorlardı. Ya yepyeni elbise giyeceksiniz. Hiç giymediğiniz bir elbiseyi giyecek, onunla tavaf edeceksiniz. Yahut da çıplak olarak tavaf edeceksiniz. Yahut da Ahmesi olanlardan, Kureyşilerden bir elbiseyi ödünç olarak alacaksınız. Ancak onunla tavaf edebileceksiniz diyorlardı. Ve o hac mevsiminde de yağlı yemekler yemiyorlar, et yemiyorlardı. Allah'ın haram kılmadığını onlar haram kılıyordu. Allah'ın farz kılmış olduğu şeyi onlar haram kılıyordu. Allah'ın emretmediği şeyi emretmiş diye Allah'a iftira atıyorlardı. Devamlı olarak bu yapılmıştır. Fakat enteresan olan taraf şudur ki, Kureyş'in müşrikleri bile Allah bize bunu emretti demek suretiyle Allah'tan bu emri aldıklarını söylemek zorunda hissediyorlardı kendilerini. Biz bu kanunu koyduk demiyorlardı. Vallahu emre nebihe diyorlardı. Allah bize bunu emretti. Fakat bugün modern kafirler bunu dahi söylememektedirler. Bugün modern kafirler daima kendi akıllarını ön plana çıkarmaktadırlar. Şöyle olması gerekir demektedirler. Allah böyle emrediyor dahi dememektedirler. Allah'ı tamamen kendi hayatlarından çıkarmışlardır. Mekke'li müşrikler bile böyle değildi. Ebu Cehil bile böyle konuşmuyordu. Allah bize hiç karışamaz demiyordu. Ebu Cehil'den bile Ebu Cehil oldular. Ebu Cehil'in bile söylemediğini söylüyorlar ve Allah bize hiç karışamaz diyorlar. Kendi hayatlarına Allah'ın karışmayacağını iddia ediyorlar. Yeryüzünde ilah olmaya kalkışıyorlar. Kulların kullara kulluk yapmasını, insanların kendilerine kul olmasını istiyorlar insanlardan. Biz böyle kanun koyduk diyorlar. Şuralarda, buralarda böyle giyineceksiniz diyorlar. Filan yerlerde başınızı açmanız gerekir diyorlar. Allah böyle emretti bile demiyorlar. Çünkü Allah zaten öyle bir şey emretmedi. Onu söyleyemediklerinden midir? Ebu Cehil'den daha Ebu Cehil olduklarından mıdır? Bunların bazıları cahilliğinden midir? Bazıları bilmediğinden midir? Her neden ise böyle konuşuyorlar ve şuralarda, buralarda böyle giyinemezsiniz, şöyle giyinemezsiniz diyorlar. Mekkeli müşrikler ise hac mevsiminde şöyle giyinmek zorundasınız diyorlardı. Kabe'yi tavaf ederken o günahkar, günah işlemiş olduğunuz elbiselerinizi tavaf edemezsiniz diyorlardı. قُلْ اِنَّ اللّٰهِ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَى De ki, ey Resulüm, Allah fuhuşla emretmez, Allah açık saçıklığı emretmez. اَتَقُولُونَ اَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Bilmediğiniz şeyi Allah'a iftira mı ediyor söylüyorsunuz? Nasıl böyle bir şey söylersiniz? Allah'ın hiçbir zaman böyle bir şey emretmesi mümkün değil. Çırılçıplak bir şekilde tavaf etmenizi emretmesi mümkün değil. Siz kendiniz diğer zamanlardan insanların huzurunda çırılçıplak geziyor musunuz ki? Hiçbir zaman bir Mekkeli müşrik çırılçıplak gezmiyordu. Bunun ayıp olduğunu biliyordu. Ama Kabe'yi tavaf ederken başka insanların çırılçıplak tavaf etmesini emrediyordu. Böyle şart koşuyordu. onları aldatıyordu. Demek ki daima Allah'a iftira atma adeti devamlı ola gelmiştir. Nasıl ki şeytan Allah'a iftira attıysa, nasıl ki şeytan Allah size neden bu ağaçtan sizi men etti biliyor musunuz? Ebedilerden olmayasınız diye veya melek olmayasınız diye Allah sizi bundan men etti. Sanki haşa Allah Adem'in ebedi olmasından korkuyor gibi konuşuyordu şeytan. Ve nasıl ki Allah iftira atmıştı, aynı şekilde şeytanın izinden gidenler de Allah'a iftira atıyorlardı. Vallahu emre nebihe diyorlardı. Allah böyle emrediyor biz değil diyorlardı. Kul emre Rabbi bil kıst. De ki benim Rabbim sadece kıst ile emretmiştir. Daima doğru yolda gitmeniz, dengeli olmanız, itidal üzere olmanız, daima dengeyi kurmanız da size Allah emretmiştir. Ve akimu vucuhakum inde kulli mescid. İnde kulli mescid. Ve size daima her mescidin yanında yüzünüzü Allah'a doğru dönmenizi Allah size emretti. Daima kıbleye doğru dönmenizi, daima her namazgahta ya da her namaz kıldığınız anda daima Allah'a doğru tercih etmenizi yüzünüzü emretti. وَدْعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ Ve daima yalnız dini Allah'a halis kılarak ona ibadet etmenizi size emretti. Hiçbir zaman şeytanı araya koymadan كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ Nasıl ki sizin ilk defa Allah halkettiyse, aynı şekilde tekrardan ona aynı biçime döndürüleceksiniz ve aynı hale tekrar geleceksiniz. Bu ayetin bir diğer manasına göre, eski halinize geleceksiniz. Kafir olarak yaratılmış olan, cehennemlik olarak yaratılmış olanlar, onlar cehennemlik olacak. Hadiste buyuruyor ki, bir insan cennetlik amel işler. O kadar işler ki hayat boyunca cennetlik ameller işler. 60 yaşına kadar cennetlik amel işler. 70 yaşına kadar cennette bir arşın kalır, bir karış kalır. Ondan sonra birdenbire bu adam değişmeye başlar. Çünkü onun kalbinde aslında kalbinin bir taraflarında bir maraz vardır. Bir hastalık vardır, Allah onu ortaya çıkaracaktır. Ömrünün son günlerinde değişmeye başlar ve cehennemliklerin amelini işlemeye başlar. Ve o zaman cehennemlik olur. Bir insan da var ki cehennemliklerin amelini işler. Uzun süre cehennemlik insanlar gibi hayat sürer. Fakat hatta cehenneme bir karış kalır, bir arşın kalır. Ondan sonra Allah ölmeden evvel o insana tevbe etmeyi nasip eder ve cennetlik insanların amelini işler. Ve cennetlik olur. İnsanın ne için yaratılmış ise cehennem için yaratılmış olana cehennem kolaylaştırılır. Cehennemlik ameller kolaylaştırılır. Cehennemlik ameller ona hoş gelir. Eğer insan cennetlik olarak yaratılmış ise, cennetlik ameller ona kolaylaştırılır. Ve cennetlik amelleri işlemek ona kolay gelir. Şöyle bir bakınız hayatınıza. Cennetlik ameller size hoş mu geliyor? Cehennemlik ameller size zor mu geliyor? Eğer öyleyse demek ki Allah sizi cennet için yaratmıştır. Eğer cehenneme götürecek ameller, zina gibi, içki gibi, fuhuş gibi ameller eğer size kolay geliyor, hoş geliyor ise cehennem için yaratılmış olabilirsiniz. Allah'tan tövbe istiğfar edin ve Allah'tan cennetlik amelleri size sevdirmesini Allah'tan mutlaka niyaz ediniz. Allah Resulü bile bunu daima niyaz ediyordu. Ya Rabbi seni sevmeyi bana nasip eyle diyordu. Seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi bana nasip eyle. Ve seni sevindirecek ameller işlemeyi, cennetlik ameller işlemeyi, o amelleri sevmeyi bana nasip eyle ya Rabbi diyordum. Neyseniz ona mutlaka çevrileceksiniz. Bir insan kalbini şöyle bir yokladığı zaman, bir tenekenin içinde ne var ne yok diye elinizi koyarsınız ya hani. Yoklarsınız ya hani elinizi şöyle bir karıştırırsınız ya. Aynı onun gibi kalbinizi şöyle bir yoklayıverin. Kalbinizin derinliklerinde bir yerde bir şeyler var ise mutlaka ölmeden evvel ortaya çıkarılacaksınız. Nasıl ki iblis meleklerin içerisinde Allah'a secde ediyordu. Allah'a kulluk yapıyordu ama kalbinin bir tarafında bir şeyler vardı. Bir maraz vardı, kibir vardı kalbinin bir tarafında. Aslında Allah onu hiçbir zaman tam imtihan etmemişti. O güne kadar Allah onun hissiyatına dokunacak olan, ona zor gelecek, onun kibrine dokunacak olan bir şeyle Allah onu emretmemişti. Cennetlik ameller işliyordu. Devamlı güzel ameller işliyordu meleklerle birlikte. Ama sonunda cehennemlik olmuştu. Aynı şekilde sihirbazları düşünürseniz, Musa ile karşı karşıya gelen sihirbazlar, o ana kadar hayatları boyunca cehennemlik amel işlemişlerdi. Putperestlik yapmışlardı. Sihirbazlık yapmışlar, Allah'a ortak koşmuşlardı. Musa'ya karşı gelmişlerdi. Her türlü pisliği işlemişlerdi. Ve İzzet-i Firavun diye ortaya atıyorlardı ellerine sihirler atarlarken. O kadar alçalmışlardı ki Firavun'a tapıyorlardı. Firavun'u belki secde de ediyorlardı. Fakat onlar esas itibariyle Mısır'ın kralı, Mısır'ın hakimi gözüyle bakıyorlardı. Ve aşağılık bir varlık durumuna gelmiştiler. Cehennemlik olmuştular. Fakat Allah onların kalbindeki temizliği biliyordu. Allah onların cennetlik olmasını takdir ediyordu. Ve son anlarında Musa'nın mucizesi karşısında cennetlik olmuşlardı. Musa'nın mucizesini görmüşler ve ulkiyesle heratü sacidin ve hemen secdeye kapanmışlardı. قَالُ اَمَنَّ بِرَبِّ الْعَلَم۪ينَ رَبِّ مُوسَى وَحَارُونَ Alemler Rabbine iman ettik, Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Cennetlik olarak, cennet için yaratılmış olanlar sonunda cennetlik oluyorlardı. Ama cennetlik olarak yaratılmamış olanlar, cehennem için yaratılan ise sonunda cehennemlik olmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, şu andaki halinize aldanmayınız. Şu andaki halinize aldanmayınız. Son anınıza kadar halinizi korumak zorundasınız. Bir insan 60 yaşına kadar bir hizmetin içerisinde Allah'a secde etmiş, Allah'a kulluk görevini yapmaya çalışmış olabilir. Bir insan 60-70 yaşına kadar saçını sakalını bu yolda ağartmış olabilir. Kafirlerle mücadele ederek hayatını sürdürmüş olabilir. Ama sonunda eğer o davayı bırakır da ehli dünya olacak olursa, hangi halde ölürseniz o halde haşr olacaksınız. Öldüğünüz hal çok önemlidir. 60-70 yaşına kadar bir hizmetin içerisinde bulunmuş olabilirsiniz. Ama sonunda hizmetten ayrılmış ve dünyanıza dalmış olabilirsiniz. İşte o halde kaldırılacaksınız kıyamet gününde. Ve o şekilde çağrılacaksınız kıyamet gününde. Hizmetin içerisinde Allah'a hizmet etmiş olanlar, Allah'ın hizmetçisi olanlar şöyle bir tarafa dendiği zaman o tarafa gidemeyeceksiniz. Allah'ın hizmetçiliğinden ayrılmış olanlar şöyle bir tarafa dendiği zaman işte o tarafa ayrılanlardan olacaksınız. Onun için köprünün başında düşmekle, ortasında düşmekle, sonunda düşmek arasında bir fark yok. Uçurumun üzerine kurulmuş olan bir köprünün, ister başında düşün, ister sonunda fark etmez, sonunda cehenneme, cehennem gibi olan uçuruma düşmüşseniz, hiç farkı yoktur. Ferikan hede, onlardan öyle ferik var ki, öyle topluluklar var ki Allah onlara hidayet etmiştir. Ve ferikan hakkı aleyhimu dalalem. Ve yine öyle ferikler var ki, öyle topluluklar var ki onlara sapıklık da hak olmuştur. İnnehum muttakazu şeyatîn evliyâ min dûnillâh. Onlar öyle kimselerdir ki Allah'ı bırakmışlar da şeytanları kendilerine dost edinmişlerdir. Ve yahsabûne ennehum muhtedûn. Ve onlar sanıyorlar ki onlar doğru yolda gitmektedirler. İşte onların bu zannı onların doğruyu anlamalarındaki en büyük engeldir. Eğer insan yanlış yolda gidiyor fakat kendisinin doğru yolda gittiğini sanıyorsa o insanın doğruyu anlaması mümkün değildir. Evvela yanlış yolda gitme ihtimali üzerinde duracak. Acaba yolum yanlış mıdır diye düşünecek. Acaba Allah beni bunun için mi yarattı diye düşünecek. Bunu düşündüğü zaman hakikati anlama ihtimali vardır. Bunu düşünmemiş olan bir insanın hakikati anlaması mümkün değil. Kendisinin doğru yolda gittiğini zanneden bir insan, o insanı anlattığımız zaman anlaması çok zordur. Ya beni Adem, huzu zinetekum inde kulle mescid, inde kulli mescid, ve kulu ve şirabu ve la tusrifu, innehu la yuhibbul musrifin. Ey beni Adem, her mescide gittiğiniz zaman, ya da her mescidin yanında zinetinizi alınız, güzel elbiseler giyiniz, güzelliklerinizi tamamlamaya çalışınız. Ve yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz. Bilesiniz ki Allah israf edenleri sevmez. Allah Azze ve Celle her mescitte, her mescide giderken güzel elbiseler giymeyin. Her namaz kılarken güzel elbiseler giymeyin. Hatta mescitlerin etrafını düzenlemeyi ve temizlemeyi emretmektedir. Mescide güzel elbiselerle gidilmesi emredildiği gibi, bu ayetten mescidin de güzelleştirilmesi, mescidin etrafının da güzelleştirilmesi manası çıkar. Ey insanoğlu, bunu yapın. Ey Ademoğlu, kendinizi temizlediğiniz gibi, üstünüzü başınızı güzel elbiselerle örttüğünüz gibi, Allah'a kulluk yapılan o mescitleri de tertemiz edin. Yiyin ve için ama israf etmeyin. Allah bir kelimeyle, bir iki kelimeyle tıbbın yarasını özetlemiştir diyor, demişti Selef-i Salihinden bir zat. Tıbbın yarası bu kelimeyle özetlendi. Kulû ve şirabû. Yiyin için ama ve lâ tusrifû. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gerçekten de Allah Resulü hadiste buyurdu ki, insanın aslında belini doğrultacak kadar birkaç lokma yemesi ona kâfi gelir. Birkaç lokma size yeter. Fakat eğer illa da yiyecekseniz, daha fazla yemek istiyorsanız hiç olmasın midenizin üçte birini kadar yiyin. Miden üçte biri yemek içindir. Üçte biri su içindir. Üçte biri de hava almak içindir buyurdu. En fazla bu kadar yiyin. Gerçekten de bu kadar yediğiniz zaman hastalıkların birçoğunun insanda oluşmadığını göreceksiniz. Hadis-i Efendimiz buyurdu ki, hastalıkların merkezi midedir. Midenizi kontrol ettiğiniz zaman birçok dertten kurtulursunuz. Gerçekten bugün bütün tıp otoriteleri de bunu söylemektedir. Hastalıkların birçoğu yemekten kaynaklanmaktadır. Ve bu ayette aynı zamanda Mekkeli müşriklerin bazı iddialarına cevap verilmiştir. Mekkeli müşrikler kendilerince bazı şeyleri haram görüyorlardı. Hac mevsiminde yemek yemeyi, yağlı yemekler yemeyi, et yemeyi haram görüyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle böyle bir şeyi haram kılmamıştı. Haramları Allah tayin eder, Resulü tayin eder. Eğer siz kendi kafanızdan haram tayin edecek olursanız, kendi kafanızdan kanun koyacak olursanız, kendinizi ilah makamına çıkartmış olursunuz. Haramları ve helalleri Allah tayin eder. Yiyin için, Allah sizin yemenizden rahatsız olmaz. Yiyin için fakat israf etmeyin, çünkü israf etmek Allah'ın mülkünde olmayan bir şeydir. Allah'ın ahlakında israf yoktur. Ve Allah israf ahlakını sevmemektedir. Yiyin için ama kendiniz kanun koymadan yiyin için. Yiyeceğiniz, içeceğiniz şeyleri Allah tayin etsin. Siz tayin etmeye kalkışmayın. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ Kimdir? De ki ey Resulüm, Allah'ın ziynetini haram kılan, Allah'ın helal kılmış olduğu o ziynetleri haram kılanlar kimlerdir? اَلَّتِ اَخْرَجَ لِعِبَادِ Öyle ziynetler ki Allah onları kulları için çıkarmıştır. وَالْتَيِّبَاتِ مِنَ الرَّزْقِ Ve rızktan da tayyip olan, temiz olan şeyleri kim haram kılıyor? Allah'ın helal kıldığı elbiseyi kim haram kılıyor? Kabe'yi tavaf ederken güzel elbiselerle tavaf etmeyi kim haram kılıyor? Allah'ın helal kıldığı şeyi ve emrettiği şeyi kim haram kılıyor? Ve yine aynı zamanda tayyip olan, temiz olan o yiyecekleri kim haram kılıyor? Bu ayetten Allah Azze ve Celle insanların böyle bir şey yetkisi olmadığını ifade etmektedir. İnsanın haram kılma yetkisi yoktur. Yasak koyma yetkisi yoktur. Helal tayin etme yetkisi yoktur. Bunlar tamamıyla Allah'tan gelmesi gerekmektedir. Ve aynı zamanda قُلْ هِيَ لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا خَالِسَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ De ki bunlar, bu tayyibet olan rızıklar ve aynı zamanda güzel elbiseler, temiz elbiseler. Bunların hepsi dünya hayatında Müslümanlar içindir. Kafirler içindir de aynı zamanda. Fakat kıyamet gününde sadece ve sadece halisaten yevmel kıyame. Sadece kıyamet gününde Müslümanlar içindir. Müslümanlar içindir. Çünkü Allah Rahman sıfatının gereği olarak dünyada kafir mümin ayırt etmeden vermektedir. Ama Allah Azze ve Celle aynı zamanda Rahim'dir. Rahim sıfatının gereği olarak da mutlaka kıyamet gününde kafire vermeyecek. Ve yalnız Müslümanlara rahmet nazarıyla bakacak. Ve sadece onlara verecektir. Halisaten yevmel kıyamem. Ve aynı zamanda halistir. Kıyamet gününde her şeyden halis olarak. Hiçbir keder olmayacak. O verilmiş olan nimetler. Bu dünyada verilen nimetlerin hepsinde bir keder görürsünüz. Hepsinde bir sıkıntı görürsünüz. Daima musibetlerle karşılaşırsınız ama halisaten yevmel kıyamem. Kıyamet günü ise halistir bütün kederlerden, bütün üzüntülerden, bütün sıkıntılardan hepsinden halistir. Tamamen tertemiz edilmiş olarak size verilecektir. İşte Allah ayetlerini akleden bir millet için bu şekilde açıklamaktadır. Bu ayet aynı zamanda Allah'ın yeryüzünde yaratmış olduğu her şeyin helal olduğunu bize göstermektedir. Bütün ziynetler helaldir. Allah'ın ve Resulünün haram kıldıkları hariç. O yüzden ulema eşyada esas olan mübahadır kaidesini koymuştur. Her şeyde esas olan şey onun mübah olmasıdır. Allah onu haram kılmayıncaya kadar o şey mübahtır. Eğer Allah Resulü tarafından bize erkekler için ipek ve altının haram olduğu bildirilmiş olmasaydı, o da bir ziynet olarak onun da helal olması gerekecekti. Ama Allah Resulü erkekler için bunun haram olduğunu haber verdi. Erkekler için ipek de haramdır, altın da haramdır. Her türlüsü haramdır. Belki sadece çok az bir kısmı, bir gömlekte veya bir kemerde belki çok az bir kısmının ipek olması caiz görülmüş ise de bu da takvaya uygun değildir. Çünkü bunlar kadınlar için halk edilmiş, kadınlar için süslenmeleri için halk edilmiş olan şeylerdir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadın ve erkeğin birbirine benzememesi gerektiğini emretmiştir. Kadına benzeyen erkeğe ve erkeğe benzeyen kadına Allah lanet etsin buyuruyordu. Onun içindir ki ipek ve altın erkeğe haram kılınmış, kadınla mutlaka bazı noktalarda ayrılması istenilmiştir. Fakat Allah'ın ve Resulü'nün haram kılmamış olduğu şeyler genel olarak her şey helaldir. Biz bir şey hakkında bir şey bilmediğimiz zaman, Kur'an ve sünnetten bir delil bilmediğimiz zaman o şeyin helal olduğunu söyleriz. Çünkü esas olan ibahadır, o şeyin mübah olmasıdır. Tüm bebek hakkında eğer onun aleyhinde bir delil yoksa elimizde mesela, onun haram olduğunu gösteren bir delil yoksa mesela, o takdirde onun helal olduğunu söyleriz. Karı koca arasında olmak şartıyla, hiçbir delil yoksa onun haramlığına dair, her şeyin helal olması kaidesine göre, biz onun helal olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dinde haramlar sayılmış, helallar sayılmamıştır. Çünkü helallar çoktur, haramlar ise azdır, o yüzden haramlar sayılmıştır. Onun dışındakilerin hepsi helaldir. Onun için kim haram kılmış benim kullarıma, benim onlar için çıkarmış olduğum o ziynetim ve onlar için çıkarmış olduğum o tayyip olan, temiz olan o rızıkları kim haram kılıyor? İnsanın böyle bir şey hakkı olmadığını Allah Azze ve Celle haber vermektedir. Nasıl ki Mekke'li müşrikler Allah'ın helal kılmış olduğu elbiseyi Kabe'yi tavaf ederken haram kılıyor idiyseler, aynı şekilde başörtüsünü de değişik mekanlarda haram kılanlar, yasaklayanlar, işte Allah Azze ve Celle onlara hitap etmektedir. Kim benim emretmiş olduğum şeyi haram kılmaktadır? Kim benim kullarım için, hanım olan kullarım için emretmiş olduğum başörtüsünü kim haram kılmaktadır? Nasıl ki Kabe'yi tavaf ederken haram kılıyorlar onlar, aynı şekilde siz de bazı mekanlarda haram mı kılıyorsunuz? Kim bunu yapmaya gücü yetebilir? Allah'a karşı mı geliyorsunuz? Allah'ın kadına emretmiş olduğu şeye karşı gelmekle Allah'a karşı gelmiş olmakta değil misiniz? Allah Azze ve Celle kullarına bu şekilde hitap etmekte ve kanun koyma hakkının, haramları ve helalleri belirleme hakkının Allah'ın hakkı olduğunu belirtmektedir. Allah Azze ve Celle hepimize kanun koymayı, kanun koyma hakkının Allah'a ait olduğunu bilmeyi ve böyle bir hayat sürmeyi hepimize nasip eylesin. Allah'ın dünyasında bulunup da Allah'ın dünyasında Allah'ın verdiği rızıklarla hayatını sürdürüp de Allah'a meydan okuyan, Allah ile savaşan kullarla, Allah ile savaşmaya kalkışan kafir ve zalimlerle mücadele etmeyi ve böyle bir hayat içerisinden ölmeyi ve ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi, mücadeleci bir hayat sonunda mücadele etmiş, şeref kazanmış bir insan olarak Allah'a ruhunu teslim etmeyi Allah nasip eylesin.
Amin.
Lillahi Teala Fatiha.